bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu Max Weber Hil Yayınları 2. Baskı Haziran 1997 Türkçe'ye çeviren Zeynep Aroba 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Aslı Kamgözen. Max Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu. Kapitalist ruh ile dolu olan insanlar, bugün kiliseye tümüyle karşı olmasalar da kayıtsızdırlar. Cennetle ilgili dini can sıkıcılıklar onların etkin yapıları için çekici değildir. Din onlara, insanları bu dünyanın işlerinden uzaklaştıran bir araç olarak görünür. Onlara bu durmak bilmeyen koşuşturmalarının anlamı sahip olduklarıyla neden hiçbir zaman yetinmedikleri sorulduğunda cevap verebilirlerse şöyle derler. Çocukların ve torunların bakımını düşünüyoruz. Sürekli çalışmayı gerekli kılan işleri onların yaşamlarının kaçınılmaz parçasıdır. Kapitalist ekonomik sistemde devamlılığını kendini böylesine para kazanma mesleğine adamış insanlarla sağlar. Max Weber'in Die Protestanisch Ethnik und der Gester Kapitalismus adlı çalışması 1904-1905 yıllarında yazılmış, 1905 yılında Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik dergisinin 20. ve 21. ciltlerinde iki bölüm olarak ilk kez, 1920'de de yazarın elinden geçen son basımı toplu eserlerinin ilk cildini oluşturan Gesammelt Aufschass zur Religion Soziolog, Din Sosyolojisi Üzerine Çalışmalar toplamında yeniden yayımlanmıştır. Metin çalışmanın tamamını kapsamaktadır. Ancak Weber'in metne koyduğu açıklayıcı notlar çevrilmiş, kaynakları belirtilen notlar çevrilmemiştir. Yazarın metne koyduğu notlar 400 dolayındadır ve ana metinden daha büyük bir kapsam oluşturur. Max Weber Max Weber, 21 Nisan 1864'te Prusya'nın Erfurt kentinde doğdu. Ailesi, baba tarafından da anne tarafından da dinsel inançları yüzünden takibata uğramış ve göçe zorlanmış protestanlardı. Uzun bir ticaret geçmişi olan ailesinden farklı olarak baba Weber hukukçu ve siyasetçiydi. Annesi ise dindar bir kadındı. Kalabalık bir ailenin en büyük oğlu olarak doğan Max, çocukluğundan itibaren sağlıksız ve zayıftı. Daha 2 yaşındayken menenjit tanısı konan bir hastalık onu ölümün kıyısına kadar getirdi. Yaşamı boyunca da hiçbir zaman tam sağlıklı olamadı. Küçük Max, zamanının daha çok klasik eğilimli eğitimini Berlin'de gördükten sonra 1882'de Heidelberg Üniversitesi'nde hukuk okumaya başladı. 1884'te kısa bir süre askere alındı. Daha sonra eğitimini Berlin'de sürdürdü. Sonra Göttingen Üniversitesi'ne geçti. Eğitimini tamamladıktan sonra Berlin'de 3 yıl kadar hukukçuluk yaptı. Bu sırada hazırladığı Orta Çağ'da Ticaret Şirketleri konulu teziyle 1889'da doktora derecesini aldı. 1891'de Roma Tarım Tarihinin Kamu ve Özel Hukuk için Önemi konulu teziyle üniversite hocası yetkisini kazandı. 1892'de Berlin'de hukuk öğrenmeye başladı. Aynı yıl evlendi. 1894'te Freiburg Üniversitesi Ekonomi Politik Kürsüsü'ne, 1897'de de Heidelberg Üniversitesi'nde tanınmış iktisatçı Keynes'ten boşalan kürsüye getirildi. Ancak bu sırada sinir buhranı geçirdi ve üniversiteden izinli olarak Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde ve ABD'de gezdi. 1903'te durumu düzeldi ve yeniden çalışmaya başladı. Çağdaşları Sombart ve Jaffe ile Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik dergisini kurdu. Çalışmalarını bu dergide yayınlamaya başladı. Birinci Dünya Savaşı sırasında hastane yönetiminde çalıştı. 1918'de kendisi için Viyana Üniversitesi'nde kurulan sosyoloji kürsüsüne atandı. 1919'da ise ünlü iktisatçı ve hocası Brentano'nun Münih Üniversitesi'ndeki kürsüsüne geçti. 1920'de öldü. Yaşamı boyunca zamanının siyasetine de yazılarıyla katılan Weber, kurulu siyasal partilerden hiçbirine üye olmadı. Daha çok eleştirel bir tavrı korudu. Türkçe'ye çevrilmiş kitapları: Toplumsal ve Ekonomik Örgütlenme Kuramı, İmge Yayınları, Aralık 1995. Sosyoloji Yazıları, İletişim Yayınları, Mart 1996. Weber'in 1920 baskısına notu. Bu çalışma ilk olarak 1905'te yayımlanmıştır. O zamandan bu yana çalışmam üzerine yayımlanmış çok sayıda yazı arasında en geniş kapsamlı 3 eleştiri şunlardır. Felix Rahfal'ın Kalvinizm ve Kapitalizm yazısı, 1909. Benim buna yanıtım, Kapitalizmin Ruhu için Karşı Eleştiri, 1910. Yine buna Rahfal'in yanıtı, Yeniden Kalvinizm ve Kapitalizm, 1910 ve en son benim Karşı Eleştirel Son Sözüm, 1910. Rahfal ile yürüttüğümüz biraz da kaçınılmazca kısır kalan tartışmadan bu basımda karşı eleştirimde belirttiğim bazı açıklamalar dışında metne bir şey almadım. Bunların gelecekte de ortaya çıkabileceği düşünülebilecek yanlış anlamalara engel olacağını umuyorum. Öteki iki eleştiri Werner Sombart'ın Burjuva, 1910 ve Lujo Brezdano'nun Çağdaş Kapitalizmin Başlangıçları adlı kitaplarında, 1916, bulunan eleştirilerdir. Bunlara yeri geldikçe özel notlarla aşağıda değiniyorum. Bu tartışma ve eleştirilerle ilgileneceklerden bir karşılaştırma yaparak şuna inanmalarını istiyorum. Buradaki basımında yazımın önem taşıyan hiçbir cümlesini ne metinden çıkardım, ne biçimini değiştirdim, ne yumuşattım, ne de özünde bu cümlelerden ayrılan eklemeler yaptım. Bu gibi değişiklikler yapma gereğini duymadım. Umarım görüşlerime kuşkuyla bakanlar da aşağıda ortaya konanlardan sonra ikna olurlar. Yukarıda sözü edilen iki bilim adamı birbirleriyle benimle olduklarından daha keskin bir tartışma içinde bulunuyorlar. Brentano'nun Sombart'ın Yahudiler ve İktisadi Yaşam, 1911 adlı kitabına yönelttiği eleştirilerin bir kısmını haklı ama bir kısmını da haksız buluyorum. Kaldı ki Brentano da burada başından beri tamamıyla konu dışı tutulan Yahudi sorunu ile ilgili can alıcı noktaları bilmiyor. Buna ileride değiniyorum. Tanrı bilimciler çevresinden bu çalışma dolayısıyla yapılan çok sayıda değerli yayına işaret edilebilir. Çalışmamın bu yakada gördüğü tepkiler genellikle çok dostça ve bazı tek noktalarda sapsalar da son derece olgusal oldu. Bu, benim için şu bakımdan değerli. Konunun burada ele alınış biçimiyle ilgili belirli bir husumetin ortaya çıkışına şaşmazdım. Dinine bağlı bir tanrı bilimci için değerli olan doğaldır ki burada hakkıyla ele alınamaz. Dinsel açıdan bakıldığında bizim burada yaptığımız dinlerin epey dış ve kaba yanlarını ele almaktır. Ama dinlerin bu yanları da vardır ve kaba olduklarından dolayı da en güçlü biçimde etkili olmuşlardır. Burada bizim ele alış biçimimizi tamamlayan bir yapıta teker teker her bir noktada gönderide bulunmak yerine toptan işaret edelim. Ernest Troschelt'in büyük kitabı Hristiyan Kiliselerinin ve Gruplarının Toplum Öğretileri, 1912. Kitap, kendine özgü bir geniş bakış açısıyla Batı Hristiyan ahlakının evrensel tarihini ele alır. Troschelt, dinin daha çok öğreti yanına önem verirken, benim için söz konusu olan dinin pratikteki etkisidir. Ön söz. Çağdaş Avrupa kültür dünyasının bir üyesi, evrensel tarihin herhangi bir sorununu kaçınılmazcasına ve haklı olarak şu soru çerçevesinde ele alacaktır. Batıya özgü ve yalnızca orada ortaya çıkmış kültür olgularının yine de evrensel, en azından öyle olmasını içtenlikle varsaydığımız, anlam ve geçerliliğe sahip bir gelişme çizgisi içinde yer almalarına, koşulların ne tür bir aradalığı yol açmıştır. Bugün bilim geçerli saydığımız bir gelişme düzeyi içinde yalnızca Batı'da vardır. Deneysel bilgiler, dünya ve yaşam sorunları üzerine düşünme, en yüksek düzeyde felsefi bilgelik ve Helenizmin etkisiyle Hristiyanlıkta tam bir gelişme göstermiş olmasına karşın, İslam'da ve bazı Hint kabilelerinde ilk örnekleri bulunan en derin teolojik, bilgelik, son derece incelmiş bilme ve gözlem biçimleri başka yerlerde olduğu gibi özellikle Hindistan'da, Çin'de, Babil ve Mısır'da da vardı. Fakat Babil'de ve diğer yerlerde gelişen astronomi ilk kez eski Yunanlıların sağladığı matematiksel temelden yoksundu. Bu gök bilgisinin özellikle Babil'de ulaştığı gelişme aşamasını daha da şaşırtıcı kılmaktadır. Hint geometrisi ussal kanıtlama yönteminden yoksundu. Bu da yine mekaniği ve fiziği yaratmış olan eski Yunan ruhunun bir başka ürünüydü. Gözlem yöntemleri açısından son derece gelişmiş olan Hint doğa bilimlerinde ussal deney yöntemi yoktu. Bu metin, Weber'in din sosyolojisi konulu bütün çalışmalarını kapsayan cilde yazdığı ön sözdür. Çevirmenin notu. Eski çağlardaki bir örnek dışında deneysel yöntem özünde Rönesans'ın bir ürünüdür. Modern laboratuvarlar da öyle. Bu yüzden Hindistan'da gözleme ve el becerisine dayalı olarak çok gelişmiş olan tıp, biyolojik ve özellikle de biyokimyasal temelden yoksundu. Ussal bir kimya, Batı dışında hiçbir kültürde gelişmemişti. Çin'de iyice gelişmiş olan tarih yazımı Tükididesçe Pragma'dan yoksundu. Hindistan'da Machiavelli'nin öncüleri vardı ama Asya'daki bütün devlet kuramları Aristotelesçe düzenli, dizgeden ve ussal kavramlardan tamamıyla yoksundu. Hindistan'da Mimamsa okulundaki ilk örneklere karşın ussal bir hukuk öğretisi hiçbir yerde gelişmemişti. Özellikle Yakın Doğu'daki geniş, kapsayıcı yazılı hukuka ve bütün Hint ve diğer hukuk kitaplarına karşın Roma'nın ve onun öğrencisi olan Batı hukukunun kesin hukuksal ayrımları ve sağlam düşünüş biçimleri yalnız Batı'ya özgüdür. Öte yandan kanon hukukuna dayalı bir yapı yalnızca Batı'da bilinir. Benzer bir durum sanat içinde geçerlidir. Diğer ulusların müzik kulağının duyarlılığı bugün bizde olduğundan belki daha da gelişmişti. En azından daha az gelişmiş değildi. Çok sesli müziğin çeşitli türleri dünyanın her yanına yayılmıştır. Birden fazla çalgının birlikte çalınmasına ve insan sesiyle eşlik edilmesine başka yerlerde de rastlanır. Ussal bir biçimde düzenlenmiş ton aralıkları başka yerlerde de hesaplanmıştı ve biliniyordu. Fakat ussal kurallara dayanan ses düzenli müzik, hem kontrpuan hem uygu, ses düzeni üçlüsüyle üçüncü üçlü üzerine kurulu ton malzemesi çok geriye gitmeyen, Rönesans'tan beri ses düzenliğini vurgulayan yapay dizi ve sesteşlik, yaylı çalgılar dörtlüsünün çekirdeğini oluşturduğu orkestramız ve nefesli çalgılar topluluğu, bas örgütü, çağdaş müzik parçalarının bestelenmesini ve korunmasını olanaklı kılan notalama sistemimiz, sonatlarımız, senfonilerimiz, operalarımız, program müziği, ton sanatı, ton farklılaşmaları ve yapay dizi, çeşitli müziklerde ifade aracı olarak kullanılmışsa da ve bütün bunların ifade aracı olarak büyük çalgı aletleri, org, piyano, keman, bütün bunların hepsi yalnızca Batı'da vardır. Süsleme aracı olarak sivri kemere başka yerlerde de, eski çağda ve Asya'da da rastlanırdı. Büyük bir olasılıkla sivri kemer, kesişmeli tonoz bileşimi de doğuya yabancı değildi. Fakat gotik tonozun basıncı dağıtma aracı ve her türlü mekan için dam olarak kullanılmasına ve hepsinden önemlisi orta çağda büyük anıtsal yapıların yapı ilkesi ve heykelden resime kadar bütün sanatların üslubu olarak kullanılmasına başka yerde rastlanmaz. Aynı şekilde teknik temeli doğudan alınmış olduğu halde kubbeler ile ilgili sorunların Rönesans'ta bulunan çözümü ve bizde Rönesans'ın yarattığı bütün sanatın klasik ussallaştırılması, resimde çizgi ve mekan perspektiflerinin ussal kullanımı başka hiçbir yerde yoktu. Çin'de baskı sanatı vardı. Fakat basılı edebiyat yalnızca basılmak için hazırlanmış ve basılarak yaşama olanağı olan edebiyat ve özellikle basın ve dönemseller yalnızca Batı'da ortaya çıkmıştır. Her tür yüksekokul dışarıdan bakıldığında bizim üniversitelerimize hatta akademilerimize benzeyenleri başka yerlerde de vardır, Çin, İslam gibi. Fakat bilimde ussal ve dizgesel uzmanlık alanları bir alanın uzmanı olarak eğitilme bugünkü kültüre egemen anlayışa yakın anlamında yalnızca Batı'da vardı. Daha da önemlisi bu, Batı'nın çağdaş devletinin ve ekonomisinin dayanakları olan uzman görevliler için de geçerlidir. Bunların ancak ilk örneklerini başka yerlerde görmek olanaklıdır ama Batı'da olduğu gibi toplumsal düzen için bu kadar yapıcı bir anlam taşımalarına hiçbir yerde rastlanmaz. Doğal olarak hem görevli hem de iş bölümü içinde uzmanlaşmış memur değişik kültürlerin çok eski bir ögesidir. Fakat bizim bütün varoluşumuzun mutlak, kaçınılmaz bağımlılığı, varlığımızın temel siyasal, teknik ve ekonomik koşulların özel olarak eğitilmiş bir görevliler örgütü tarafından yürütülmesi. Toplumsal yaşamın en önemli günlük işlevini yerine getiren teknik, ticari, hepsinden önce hukuk eğitimi görmüş devlet görevlileri hiçbir ülkede ve çağda bugün çağdaş batıdaki anlamında var olmamıştır. Siyasal ve toplumsal kuruluşların devlet eliyle örgütlenmesi yaygındı. Fakat batı anlamında feodal devlet, rex et regnum, yalnızca batıda biliniyordu. Ayrıca bütünüyle dönemsel olarak seçilen halk temsilcilerinden oluşan meclisler, meclis üyeliği ve parti liderlerinin egemenliğinin mecliste sorumlu bakanlık biçimine girmesi, bütün dünyada doğal olarak siyasal gücü elde etmek ve etkilemek için kurulmuş örgütler anlamında partiler olmasına karşın yalnız batıda ortaya çıkmıştır. Ussal biçimde dile gelmiş anayasası, ussal biçimde dile gelmiş hukuku ve ussal biçimde dile gelmiş kurallara ve yasalara bağlı olarak siyasal bir düzenleme anlamında devlet, uzman görevliler tarafından yürütülen, onun özü için gerekli olan ögelerin bu bileşimiyle başka yerlerde görülen ilk örnekleri hesaba katmazsak yalnız batıda bilinir. Ve işte çağdaş yaşamımızın kaderini en derinden belirleyen güç, kapitalizm içinde durum böyledir. Elde etme güdüsünün, kazanç uğraşısının, kar uğraşısının, olanaklı en fazla miktar parayı kazanma uğraşısının kendi içinde kapitalizm ile doğrudan doğruya hiçbir ilgisi yoktur. Bu uğraşı şimdi olduğu gibi eskiden de garsonlar, doktorlar, arabacılar, sanatçılar, fahişeler, rüşvet alan görevliler, askerler, asiller, denizciler, kumarbazlar ve dilenciler arasında yaygındı. Her tür ve koşuldaki insanlar için yeryüzünün bütün çağlarında ve ülkelerinde bunlar vardı ve olacaktır da. Yeter ki bunun nesnel olanağı bir biçimde sağlanmış olsun. Bu safiyane kavram belirlemelerinden vazgeçilmesi gerektiğini insanın daha kültür tarihinin emekleme döneminde öğrenmesi gerekir. Sınırsız kazanma açlığı hiçbir biçimde kapitalizm ile aynı şey değildir. Ne de onun ruhu ile aynıdır. Kapitalizm olsa olsa bu us dışı güdünün dizginlenmesi en azından ussal olarak dengelenmesi ile özdeş olabilir. Kapitalizm kazanç uğraşısı ile özdeştir yine de. Sürekli ussal kapitalist işletmenin peşinde, hep yenilenen kazancın peşinde, verimlilik peşindedir. Böyle olmak zorundadır. Bütün bir ekonomik sistemin kapitalist düzeni içinde verimliliğe ulaşma olanağı taşımayan bir işletme batmaya mahkumdur. Şimdi alışılmışın dışında daha tam bir biçimde tanımlayalım. Kapitalist bir ekonomik eylemi şu şekilde anlayabiliriz. Değiş tokuş fırsatlarının kullanımından kazanç bekleme üzerine kurulu, yani biçimsel, barışçıl kazanç fırsatları üzerine kurulu bir eylem. Biçimsel ve gerçek zora dayanan kazanç kendi özel yasalarını izler ve eylemin bu biçimini ne kadar yasaklanabilirse fırsatların değiş tokuşundan doğan kazanca yönelik eylemler ile aynı kategori altına koymak yanıltıcıdır. Bir dipnot. Başka noktalarda olduğu gibi burada da saygıdeğer ustamız Lujo Brentano'dan farklı düşünüyorum. Özellikle terminoloji bakımından ayrıca olgusal olarak da. Ganimet yoluyla sahip olma ile bir fabrikanın işletilmesi yoluyla sahip olma gibi iki heterojen şeyi aynı kategori altında toplamak amaç açısından bana uygun gelmiyor. Dahası her para kazanma eğilimini başka tür kazanç biçimlerinin karşısında kapitalizmin ruhu olarak adlandırmak da uygun gelmiyor. İkincisi ile kavramsal kesinlik, birincisi ile batı kapitalizmi ile diğer biçimler arasındaki özel farkın açığa çıkma olanağı kaybolur. G. Simmel, Philosophie des Geldes, 1900, para felsefesinde de olgusal açıklamaları zedeleyecek şekilde para ekonomisi ve kapitalizmi çok benzer durumlar olarak ortaya koyar. W. Sombart'ın yazılarında özellikle o güzel temel eserinin De Moderne Capitalismus'un Çağdaş Kapitalizm yeni baskısında en azından benim sorunumun bakış açısı içinde batının özellikleri ortaya konulur. Ulusal İş Örgütü, dünyanın her yanında etkili olan gelişim ögeleri tarafından çok güçlü bir biçimde desteklenmiştir. Kapitalist kazancın ulusal bir biçimde elde edilmeye çalışıldığı bir yerde buna uygun olan eylem, sermaye hesaplarına göre düzenlenmiştir. Bu şu demektir. Bu eylem, malların ya da bireylerin kazanç aracı olarak sistemli kullanımlarına göre öyle bir biçimde düzenlenmiştir ki, teklerin para değeri olarak mal varlığı, bir girişimin dengeli hesaplarının sonunda ya da sürekli bir girişim alanındaki mal sahiplerinin devresel olarak bilanço biçiminde hesaplanmış tahmini para değeri, sermayeyi yani değiş tokuş yoluyla kazanç elde etmek için kullanılan kazanç araçlarının bilanço içinde hesaplanmış tahmini değerini süreklilik gösteren işletmelerde hep yeniden aşmak zorundadır. Eylemin deniz ticaretinde in natura olarak bir tüccara teslim edilen malların bütününü içeren bir biçimde ortaya çıkması, böylece elde edilen kazanç yeniden başka malların in natura olarak ticaretinin sürekliliğini sağlar ile bölümler, binalar, makineleri ve para, ham madde, yarı mamul ve mamul ürün stoklarına talepler olarak ortaya çıkması arasında bir fark yoktur. Önemli olan para birimleriyle bir sermaye hesabının yapılmış olmasıdır. Bu ister çağdaş defter tutma yöntemleriyle, ister ilkel, yüzeysel başka yöntemlerle yapılmış olsun. Girişimin daha başında bile, işe başlarken başlangıç bilançosu, taraflar arasındaki alışverişte aktarılan malların henüz para biçiminde olmadıkları kadarıyla olması, olması gereken para değerinin belirlenmesidir. Sonuç bilançosu tahmine göre sonuçta kazancın ya da kaybın paylaştırılmasıdır. Hesap ise alışverişin ulusal bir biçimde yapılması halinde tarafların her birinin tek tek eylemlerinin temelini oluşturur. Gerçek anlamda tam bir hesap ve tahminden söz edilemez. Yalın bir tahmine dayanan ya da yalnızca gelenekle bir alışılmış süreç, koşulların her zaman tam, kesin bir hesaba zorlanmadıkları kapitalist iş gücünün her biçiminde, bugün de görülür. Ama bu noktalar kapitalist kazancın yalnızca ulusallık derecesiyle ilgilidir. Kavram açısından önemli olan, tahmini para girdisi ile tahmini para çıktısı arasındaki karşılaştırmaya olgusal olarak bağlı kalmanın ne kadar ilkel bir biçimde olursa olsun ekonomik eylemin belirleyici özelliği olmasıdır. Bu anlamda kapitalizm ve kapitalist girişimler, sermaye hesabının ulusallaştırılması ile de olsa, dünyanın belirli kültürler geliştirmiş bütün ülkelerinde ekonomik belgelerin bize verdiği bilgiler ölçüsünde var olmuştur diyebiliriz. Çin'de, Hindistan'da, Babil'de, Mısır'da, eski Akdeniz uygarlıklarında ve Orta Çağ'da olduğu kadar Yeni Çağ'da da. Ticaretlerinin bizimki gibi süreklilik göstermeyip tek tek girişimler halinde devam etmiş olmasına ve hatta büyük tüccarların eylemlerinin bile yavaş yavaş içsel bir yakınlaşma kazanmasına karşın bunlar yalnızca tek tek girişimler olmayıp her zaman yeni kapitalist girişimlere bağımlı ekonomik girişimler ve sürekli olan ilişkilerdir.